Ayrım 18, sayfa 153. Operasyon odasına girdiğinde Dave seslendi. "Bunlar bölgenin Google Earth uydu fotoğrafları, patron." Masanın üzerine yayılmış olan kağıtlara parmağını vuruyordu. Amira köyü işaretlenmiş ama mucize vaasına ait hiçbir bilgiye ulaşamadı. "Bir bakalım." Hector, yüksek çözünürlüklü fotoğrafları incelemeye başladı. Ve birden işaret parmağını birinin üzerine koyarak "işte burada" diye haykırdı. "Mojiza, mucize. Bana koordinatları çıkartsana Dave." Dave bu işle meşgulken Hector haritayı incelemeyi sürdürdü. Artık neyi nerede arayacağını bildiğinden vadiyi hemen gördü. Dave'in büyütecini alarak vadiyi dikkatle incelemeye başladı. Tarık'tan aldığı bilgi doğru gibi görünüyordu. Vadiyi aşan yol ya da patika gözükmüyordu. Doğrulup kapının önünde sigara içmekte olan Bernie ve Nella'ya doğru gitti. Yanlarına varınca kısık sesle konuşmaya başladı. "Bu gece Tarık'ı Amira köyüne olabilecek en yakın noktaya bırakmanızı istiyorum. Bölgede istihbarat toplaması için gönderiyorum. Onu bıraktıktan sonra Paddy ve çetesiyle birlikte doğruca Hop Hop iniş pistine gidersiniz. Orada onları ve pikapları indirip tekrar buraya Sidiye Razige dönersiniz." Aralık kapıdan operasyon odasından çıkıp peşlerinden gelen Hazel'a baktı. Yapacak hiçbir şey yokken onu Sidiye Razige'de bırakmak ne akıllıca ne de nazik bir hareket olacaktı. "Bayan Bennet ve ben de Amira ve Hop Hop yolculuğunuzda size eşlik edeceğiz." Hazel başıyla katıldığını belirtti ve Hector yeniden Bernie'ye döndü. "Her uçuş aşaması için uçuş sürelerini belirle. Hop Hop'a vardığımızda hava malzemeleri indirmeye yetecek kadar aydınlık olmalı. Bölgede uzun süre tur atarak dikkat çekmek istemiyorum. Pisti kolayca bulabilecek misin?" "Saçma bir soru," diye cevapladı Nella. "Hatırlarsan daha önce oraya gitmiştik." Turuncu renkli çerçevesi olan bir okuma gözlüğünü takıp Bernie ile birlikte hesap makinesini kullanarak çalışmaya başladı. Sadece birkaç dakika geçmişti ki Nella başını kaldırdı. "Evet, buradan tam 20'de kalkıyoruz. O dakika uçakta olmayan yerde kalır." Hector ve Hazel kokpitin arka tarafında duruyorlardı ve pilotların başının üzerinden Afrika gün batımını izliyorlardı. Hazel hafifçe Hector'a yaslanmıştı. Güneşin son ışıkları uzaktaki dağların zirvelerini bronz ve yeni dökülmüş altın renklerine boyamıştı. Aynı anda altlarındaki kara parçası karanlıklar içinde kaybolmaya başladı. Sadece tek tük göze çarpan ışıklar sayesinde Puntland'in geniş bir alana yayılmış olan mezra ve köylerinin yeri anlaşılabiliyordu. "Ne kadar güzel," diye fısıldadı Hazel. "Fakat içindeki kötülük bu güzelliği gölgeliyor. Kayla aşağıda bir yerlerde." Akşam karanlığı onları tamamen sarmış ve yıldızlı gökyüzü tüm ihtişamıyla üzerlerini kaplamıştı. Nella koltuğunda geriye döndü ve kulaklığını çıkardı. "Alçalmaya başlıyorum. Atlama noktasına 20 dakika Hector. Adamına söyle, teçhizatını donansın ve atlamaya hazır olsun." Hector ana kabine geçtiğinde Paddy'nin adamlarının çoğunun pikapların içinde uyuduğunu gördü. Sadece Tarık kuyruk kapısında Hector'ı bekliyordu. Ayaklarındaki sandallar ve eşyalarını koyduğu keçi derisi bel çantasıyla Somalili bir köylüye benziyordu. Hector paraşütünü bağlamasına yardım ederken o da hızla önceden kararlaştırdıkları iletişim ve tanınma sinyallerini gözden geçirdi. "Atlama noktasına 10 dakika. Nella'nın sesi dahili sistemden duyuldu. Hazel arkaya kadar gelip Tarık'ın elini sıktı. "Bu benim için hayatını ilk kez tehlikeye atışın değil Tarık. Bunu bir şekilde ödeyeceğim sana." "Hiçbir ödeme beklemiyorum Bayan Bennet." "O zaman Allah'a seni kutsaması ve koruması için dua edeceğim," dediği sırada Hazel Nella'nın sesini duydu. "Atlamaya 5 dakika. Arka rampayı indiriyorum. Emniyet kemerinin takılı olduğundan emin olun." Rampa ağır ağır inmeye başladı ve serin akşam havası önce başlarının üzerinden geçti, sonra elbiselerini dalgalandırdı. "Amira'nın ışıklarını tam önümde görüyorum." Nella'nın melodik sesi yeniden duyuldu. "Atlamaya 1 dakika kaldı. Az sonra geriye doğru saymaya başladı. 5, 4, 3, 2 ve şimdi atla, atla, atla. Tarık öne doğru gitti ve rampadan balıklama aşağıya bıraktı kendisini. Pervane rüzgarı hızla onu alıp karanlığa fırlattı. Nella kuyruk rampasını kapattı ve motorların gücünü kademeli olarak arttırdı. Hop hopa gitmek üzere tırmanmaya başladılar. Şafak vakti pistin üzerinde turluyorlardı. Damsız ve duvarları yıkılmış bir harabe vardı. 80 yıl önce terk edilmesine karşın kireç boyalı taşlar pisti işaret etmeye devam ediyordu. Aşağıdaki tek yaşam belirtisi pistin ucundaki tepede duran kırmızı pelerinli bir çoban ve onun yaktığı ateşin etrafında otlayan keçilerdi. Ateşten yükselen dumanlar sayesinde Nella rüzgarın yönünü rahatlıkla kestirdi. Tepelerinden gürleyerek geçen Hercules yüzünden keçiler korkuyla etrafa kaçıştılar. Nella kocaman aracı bir çiçeğe konan kelebek gibi yavaşça yere indirdi. Ardından engebeli arazi üzerinde bir süre hoplaya zıplaya ilerledikten sonra pistin sonuna varmadan çok önce durdular. Nella kuyruk rampasını açtı ve Paddy'nin 3 pikaptan oluşan konvoyu uçaktan indi. Paddy'nin eldivenli elini son kez sallamasıyla birlikte araçlar Somali sınırına doğru hareketlendi. Nella motorların yardımıyla uçağı 180 derece döndürdü. Yere değmelerinden 5 dakika sonra uçak yeniden havadaydı. 5,5 saatlik uçuştan sonra evdeyiz dedi Hector. Kolunu Hazel'ın boynuna dolamıştı. Bu kadar zaman nasıl geçecek hiç bilemiyorum. Bu kargo bölmesi tamamen emrimize amade diyerek eliyle etrafı işaret etti Hazel. Bir önerim var. Aklını okuyorum ve bence harika bir öneri. Bayan Bennet, siz bir dahisiniz. Tarık bir karınca yiyen yuvası bularak paraşütünü ve kaskını oraya tıktı. Türbanını başına sarıp keçi derisi çantasını omzuna astı. Yere inerken köyün yerini dikkatle saptamıştı. Sadece 2-3 cılız ışık vardı ve Nella'nın 3500 metre yükseklikten bunları seçebilmesine hayret etmişti. Amira'ya doğru yöneldi ve bir süre sonra burnuna odun kömürü yakan ocakların isi kokusu gelmeye başladı. Daha da yaklaştığında keçi ve insanların kokularını da alabilmeye başlamıştı. Köyün girişine yakın bir yerdeyken köpekler havlamaya başlamıştı ama köy hala uyuyordu. Buraya son gelişinin üzerinden 10 yıl geçmişti ama dolunay sayesinde saman çatılar arasında yolunu rahatlıkla bulabiliyordu. Teyzesininki kuyudan sonra 3. evdi. Kapıya vurdu, bir süre sonra kapının arkasından bir kadının yumuşak sesini duydu. Kim o? Gecenin bu saatinde ne istiyorsunuz? Ben namuslu bir kadınım. Gidin buradan. Ben Tarık Hakim. Annemin kız kardeşi Tahire Hanım'ı arıyorum. Bir dakika diye seslendi kadın. İçeride hareket ettiğini duydu. Birazdan bir kibrit sesi ve peşinden ışık geldi. Gaz lambasının ışığı çamur duvardaki çatlaklardan dışarı sızıyordu. Sonunda kapı aralandı. Bir kadın kendisine bakıyordu. ''Gerçekten sen misin Tarık Hakim?'' diye sordu ve lambayı yüzüne doğru tuttu. ''Evet'' diye utangaç bir şekilde fısıldadı. ''Gerçekten sensin.'' Sıradan bir doğallıkla başörtüsünü çıkardı. ''Sen kimsin?'' Kadının yüzüne baktı. Genç ve çok hoş bir kadındı. Yüz hatları hayal meyal tanıdık geliyordu. Beni tanıyamamana üzüldüm Tarık. Ben senin kuzenin Dalia. Dalia, fakat ne kadar büyümüşsün sen. Utangaç bir şekilde kıkırdayarak peçeyle ağzını ve burnunu örttü. Daha 10 yıl önce kirli eteği ve burnundaki kurumuş sümüklerle gezinen sineklerin rahatsız edici şekilde peşinden koşturan bacaksızın tekiydi. Sen de büyümüşsün dedi Dalia. Seni bir daha görebileceğimi umuyordum. Hep nerelerde olduğunu ve neler yaptığını düşündüm. Kenara çekilip kapıyı açtı. Tarık eğilerek pervazın altından geçerken kıza sürtündü. Bu hafif temasla nefesi kesilmişti. Teyzem burada mı Dalia? Annem öldü Tarık. Allah rahmet eylesin. Onun yasını tutmak üzere Amira'ya geldim. Mekanı cennet olsun dedi Tarık kısık bir sesle. Öldüğünü bilmiyordum. Uzun zamandır çok hastaydı. Peki sen Dalia, sana bakan kimse var mı? Baban ya da abilerin. Babam 5 sene önce öldü. Abilerimin hepsi gitti. Mogadişu'ya, Allah adına savaşmaya gittiler. Ben burada yalnızım. Bir süre susup sonra devam etti. Burada kaba saba erkekler var. Çok korkuyorum. Bu yüzden sana kapıyı açarken tereddüt ettim. Sen ne yapacaksın o halde? Annem ölmeden önce mucize vaasındaki kalede bana bir iş ayarladı. Buraya annemin cenazesi ve yas tutmak için geldim. Yas günleri sona erdi. Yeniden kaleye döneceğim. Sundurma mutfağın olduğu tarafa geçtiler. Lambayı bir yere koyup Tarık'a döndü. Aç mısın kuzen? Biraz hurma, mayasız ekmek ve keçi sütünden lor peyniri var. Onu mutlu etmeye çalıştığı belli oluyordu. Teşekkür ederim Dalia. Yanımda yiyecek bir şeyler getirdim. Paylaşabiliriz. Deri çıkınını açıp askeri tayınını çıkardı. Yiyecekleri görünce kızın gözleri parlamıştı. Tarık onun bir süredir pek fazla bir şey yemediğini hemen anladı. Önlerinde emaye kaselerle kuru toprak zeminde karşılıklı bağdaş kurup oturdular. Kızın iştahla yemesini keyifle izledi Tarık. Başı önünde yemek yiyen Dalia kendisini izlediğini fark ediyor, arada bir kendi kendine hafifçe gülümsüyordu. Yemekleri bittiğinde Dalia kaseleri yıkadıktan sonra Tarık'ın karşısına oturdu. Kalede çalıştığını söylemiştin dedi Tarık ve kız başıyla onayladı. Kalede bir işim var dedi Tarık ve kız merakla ona baktı. Buraya bu yüzden mi geldin? Tarık başını eğdi. Kız devam etti. Aradığın nedir kuzen? Bir kız, açık renk saçlı, genç bir kız. Dalia'nın bir an nefesi kesilir gibi oldu ve eliyle ağzını kapadı. Gözleri şok ve korkudan iyice açılmıştı. Onu tanıyorsun dedi Tarık emin bir şekilde. Dalia cevap vermeden başını öne eğip yere baktı. Onu kurtarıp ailesine teslim etmek için geldim buraya. Kız üzgün bir şekilde başını salladı. Dikkat et Tarık Hakim. Böyle ulu orta konuşmak tehlikelidir. Senin için endişe ediyorum. Bana yardım eder misin Dalia? O kızdan haberim var. Benim gibi genç. Fakat onu eğlenmeleri için adamlara verdiler. Sesi zorlukla duyuluyordu. O çok hasta. Vücudunda açtıkları yaralardan dolayı hasta. Yalnızlık ve korkudan dolayı hasta. Beni ona götür Dalia ya da hiç değilse yolu göster. Bir süre sessiz kaldı. Sonra konuşmaya başladı. Eğer dediğini yaparsam seni ona yönlendirenin ben olduğumu anlarlar. O kıza yaptıklarının aynısını bana da yaparlar. Eğer sana yardım edersem buralarda kalamam. O zaman giderken beni de götürür müsün Tarık? Onların gazabından beni korur musun? Evet Dalia, giderken seni götürürüm, hem de seve seve. O zaman sana yardım edeceğim kuzenim, Tarık Hakim. Utangaç bir şekilde gülümsedi ve siyah gözleri lambanın ışığında parladı. Tarık, karanlık çöktüğünden beri yaklaşık bir saattir doğuya bakan bir kayanın çıkıntısının altına çömelmiş Dalia'yı düşünerek bekliyordu. Hala onun çocukluktan kadınlığa geçişine hayret ediyor, onu düşününce mutlu oluyordu. Bu sabah mucize vaasına olan 6 kilometrelik yolu yürümeye başlamadan önce koluna dokunmuş ve gelmeni bekleyeceğim demişti. Elini koyduğu noktaya dokundu ve gülümsedi. Gökyüzünden gelen alçak bir ses titreşimiyle düşünceleri dağıldı. Yukarı baktığında yıldızlardan başka bir şey göremedi. Başını eğip dinlemeye devam etti. Ses giderek güçleniyordu. Dalia'nın verdiği eski bir gaz yağı tenekesini alıp açıklığa taşıdı. Önceden toplamış olduğu taşları etrafına dizerek tenekeyi sabitledi. Yeniden dinledi. Artık şüphesi kalmamıştı. Uçak motorlarının sesi çok belirgindi. Çıkınından askeri imdat fişeğini çıkardı ve ateşleme şeridini çekti. Fişeği tenekenin içine bırakıp hemen geri kaçtı. Alev alan fişek tenekenin içinden kükürtlü alevler çıkartarak yanmaya başladı. Kızıl bir parlaklık gökyüzüne vuruyordu. Uçak motorlarının sesi giderek arttı ve ses en sonunda tam tepesinden gelmeye başladı. Nella'nın sesi dahili iletişim hoparlörlerinde gürlüyordu. Kırmızı işaret fişeğini görüyorum. Atlama noktasına 2 dakika. Kuyruk rampasını açıyorum. Hector adamlarını 5'er kişilik 2 gruba ayırmıştı. Önce kendisinin bulunduğu grup atlayacak ve diğer 4 adam da peşlerinden gelecekti. Hepsinde yüzlerini örten siyah eşarplar vardı ve geleneksel kıyafetler giymişlerdi. Ancak üstlerinde kurşun geçirmez yelekler ve kasklar vardı. Ayrıca yanlarında acil ihtiyaç paketi ve silahları için 10'ar şarjör bulunuyordu ve avcı bıçakları da kılıflarında hazır bekliyordu. Crossbow mühimmatçısı bıçakları tıraş olabilecekleri kadar bilemişti. Birinci grup ayağa kalk. Hector'ın emriyle ayağa kalkan grup açık kapıya doğru ilerlemeye başladı. İşaret ışıklarını açın. Her birinin kaskının ön tarafına küçük birer floresan lamba monte edilmişti. Hepsi düğmelere uzanıp ışıkları yaktı. Ampullerin verdiği mavi ışık o kadar cılızdı ki yerdeki birinin görmesi mümkün değildi. Ancak atlayış sırasında birbirlerinin yerini tespit etmeleri için yeterliydi. Bankta Hector'ın yanında oturmakta olan Hazel ayağa kalktı ve kollarını onun boynuna doladı. "Seni seviyorum," diye fısıldadı. Uzun zamandır bu sözü söylediği ilk erkekti. "Geri gel, benim için geri gel." Hoparlörlerden Nella'nın atlayış için geri sayımı duyulmaya başlandı. "Seni tarif edemeyeceğim kadar çok seviyorum," dedikten sonra Hazel'ı öptü. Yanağına bulaştırdığı kamuflaj boyasını baş parmağıyla nazikçe sildi. "Geri döndüğümde Kayla da yanımda olacak." Hazel hızla kokpite doğru koşmaya başladı. Ağladığını görmesini istemiyordu. Kokpite ulaşmadan önce Nella atla komutunu vermişti. "Bir numaralı grup, atla, atla, atla." Hazel hızla geriye dönüp Hector'ı son bir kez daha görmek istedi. Ama gecenin karanlık ağzı çoktan yutmuştu onu. Hector rüzgarın etkisi altında düşüşünü sabitlemek için karın üstü, kol ve bacakları açık olarak yıldız pozisyonuna geçti. Öncelikle Tarık'ın işaret fişeğini aradı. 3500 metre aşağıdaki ışığın yerini tespit etti. Düşüş ekseniyle 45 derece açı yapıyordu. Sonra adamlarının mavi ışıklarını görmek üzere etrafını kontrol etti. Hepsinin yerini tespit edince, oluşturdukları dizilişin başına geçmek üzere vücudunu kullanarak yaptığı manevralarla o tarafa doğru yöneldi. 4 adamı kırmızı ışığa doğru birbirlerine değecek kadar yakın bir şekilde alçalıyordu. Altimetre ve kronometresini kontrol etti. Düşme süresi 1 dakikanın biraz üzerindeydi. Şimdiden en yüksek hızlarına ulaşmışlardı ve yer kendilerini karşılamak üzere hızla yaklaşıyordu. Yerden yükseklikleri 450 metre olmuştu ki Hector paraşütleri açmaları ve aralarında daha fazla mesafe olması için işaret verdi. Artık daha kolay manevra yapıyorlardı ve yere konan bir turna sürüsü gibi Tarık'ın kırmızı ışığından en fazla 20 adım uzağa hep birlikte inmeye başlamışlardı. Paraşütlerinin havasını boşaltırken hepsi ayaktaydı. Derhal bir savunma çemberi oluşturarak silahlarını dışarıya doğrulttular. "Tarık," Hector yavaşça seslendi. "Göster kendini." "Ben Tarık Hakim, ateş etmeyin," diyerek bir taş yığınının arkasından ortaya çıktı ve koşarak Hector'ın yanına geldi. Hızla birbirlerinin elini iki elleri arasına alarak tokalaştılar. "Her şey yolunda mı?" Hector sordu. "Şu senin kuzenin olan kız nerede?" Tarık sabah uydu telefonuyla konuşurlarken durumu kısaca özetlemişti. "O kalede. Bizi kızı tuttukları yere götürecek."